33. ayrım. Ricky masaya doğru baktı. Rumpelstiltskin'in annesinin ölüm belgesini, eski sevgilisinin öldürülmesiyle ilgili polis raporunu ve Columbia Presbyterian Hastanesi'nde çalışmış olduğu aylarda ondan yardım istemek için gelen ve yardım edemediği kadının doldurmuş olduğu belgenin kopyasını saklıyordu. Bir ihmal için yeterince büyük bir ceza çektiğini düşündü kendi kendine. Ceza kesilmişti ve geri dönemiyordu. Ama Ricky'nin kalbi taş kesilmişti. Şimdi benim de keseceğim bir ceza var diye düşündü. Onu bulacağım dedi kendi kararlılıkla. Sonra bana yaptıkların aynını ben de ona yapacağım. Ricky duvara doğru yürüdü ve ışıkları kapatarak odayı karanlığa bürüdü. Arada sırada geçen arabaların far ışıkları odayı süzülüyordu. Altında iğrenç bir şekilde gıcırdayan yatağa uzandı. Bir zamanlar hayat kurtarmayı öğrenebilmek için çok çalışmıştım. Şimdi bir hayat almak için çok çalışmalıyım. Ricky duygularını ve düşüncelerini kabul ettirebildiği örgütlenme mantığıyla kendisini şaşırtmıştı. Yeni bırakmış olduğu psikanaliz mesleği, insan kişiliğinin özünün değişebilme özelliğiyle belki de tıbbın tüm dalları içerisinde en yaratıcı olandır. Fark edilebilir ve terapi sırasında tedavileri kabul edilmiş hastalıkların var olmasının yanı sıra hastalıkların her biri bireyselleşmiştir. Çünkü hiçbir üzüntü bir diğerine tam olarak benzemez. Ricky yıllarını psikanaliz tarafından esnekliğini öğrenmek ve mükemmelleştirmekle geçirmişti. Çünkü herhangi bir gün aynı veya farklı bir sıkıntıya sahip, herhangi bir hastanın kapıdan girebileceğini biliyordu. Bu nedenle en uç ruh ve duygu değişimlerine hazırlıklı olması gerektiğini anlamıştı. Asıl problemin yıllar boyunca koltuğun arkasında geliştirmiş olduğu yeteneklerin gücünü bulup, hayatını tekrar kazanmak gibi tek bir amaca nasıl çevrilebileceğini düşünüyordu. Eski kimliğine dönmesiyle ilgili hayaller kurmasına engel oluyordu. New York'taki evine dönüp rutin hayatına yeniden başlayacağı gibi pembe hayallere yer yoktu. Amaç bu değildi. Amaç hayatını mahveden adama yaptıklarını ödetmekti. Ona yaptıklarının cezasını ödettikten sonra kim olmak isterse olabilirdi. Rumpelstiltskin, hayaleti hayatında olduğu sürece Ricky bir an bile huzurlu ve özgür olamayacaktı. Bundan hiçbir şüphesi yoktu. Ancak Rumpelstiltskin'in Ricky'nin intiharına ikna olup olmadığından henüz emin değildi. Ricky kendisi ve hedefteki masum akrabası için sadece zaman kazanmış olabileceğini de hesaba katıyordu. Çok karışık bir durum olduğunu biliyordu. Rumpelstiltskin bir katildi. Ricky adamın kendi yaratmış olduğu oyunda artık adamdan daha iyi oynaması gerekiyordu. Bunu biliyordu. Bir zamanlar olduğu adamdan tamamıyla farklı olan yepyeni bir adam olmuştu. Bu yeni kişiyi bir zamanlar Dr. Frederick Starks olarak tanınan adamın hala var olduğunu gösterebilecek olan tüm belirtilerden kaçınarak oluşturmalıydı. Kendi geçmişinden mahrum kalacaktı. Rumpelstiltskin'in nerede tuzak kurmuş olabileceğini bilmiyordu. Ama Cape Cod sularında sürüklenmediğini gösterecek en ufak belirti olması durumunda bir tuzağın beklediğini biliyordu. Yeni bir isme, uydurulmuş bir geçmişe ve inandırıcı bir hayata ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ricky bu ülkede birincil ve en önemli olarak teşkil ettiklerinin aslında sayılardan ibaret olduğunu fark etti. Sosyal güvenlik numaraları, banka hesap ve kredi kartı numaraları, vergi numaraları, ehliyet numaraları, telefon numaraları ve ev adresleri. Düzenlenmesi gerekenlerin başında bunlar vardı. Ardından bir iş, ev bulması ve inanılır ama gerçek kimliğini gizli tutan bir dünya oluşturması gerekiyordu. Küçük ve önemsiz bir kişilik olmalıydı. Bu kişiliği oluşturduktan sonra intihar etmesi için onu zorlayan adamın izini sürmeye başlayabilecekti. Yeni kimliği için bir geçmiş ve kişilik oluşturması onu endişelendirmiyordu. Ne de olsa gerçek olaylarla taklitlerin öze olan etkileri arasındaki bağlantılar konusunda uzmandı. Onu asıl düşündüren konu yeni Ricky'yi inandırıcı kılacak olan sayıları tam olarak nasıl yaratacağıyla ilgiliydi. Bu konudaki ilk denemesi başarısız olmuştu. New Hampshire Üniversitesi'nin kütüphanesine gittiğinde, kapıda duran güvenliğe geçmek için kimlik kartının olması gerektiğini keşfetmek durumunda kalmıştı. Kitap yığınları arasında gezinen öğrencileri bir süre özenerek seyretti. Ancak Jones Caddesi'nde çok daha küçük olan ikinci bir kütüphane daha vardı. İlçe kütüphanesinin bir bölümüydü. Üniversitenin büyüklüğüne ve sessizliğine sahip olmasa bile Ricky'nin ihtiyacı olan şeye, yani kitap ve bilgilere sahipti. Ayrıca ikinci bir avantajı daha vardı. Kapısı herkese açıktı. İsteyen herkes girip iki katlı alçak tuğla binanın içerisine serpilmiş olan deri koltuklarda oturup istediği gazeteyi, dergiyi ya da kitabı okuyabilirdi. Ancak kitap alabilmek için kart gerekiyordu. Kütüphanenin başka bir avantajı daha vardı. Bir duvar kenarında uzunca bir masa ve üzerinde kurulu 4 bilgisayar vardı. Bilgisayar kullanımı ile ilgili uzunca bir kural listesi asılıydı. Kuralların ilki, ilk gelenin bilgisayarı kullanabileceğini belirterek başlıyordu. Ardından kullanım talimatları geliyordu. Fakat bir kitabı geri vermek için kartının olması gerekiyordu. Ricky bilgisayarlara bakıp ona faydalı olabileceklerini düşündü. Nereden başlayacağından emin değildi. Yeni aygıtlar konusunda eski bir tutumu vardı. Bir zamanlar konuşmaların adamı olan Ricky, kitap raflarına yöneldi ve bilgisayarla ilgili bölümü aramaya başladı. Bu bölümü bulması birkaç dakikadan uzun sürmedi. Kitapların sırtından başlıklarını okuyabilmek için başını hafifçe eğdi. Kısa bir süre sonra aradığını şu başlık altında buldu. Evde bilgisayar kullanımına başlangıç. Bilgisi olmayanlar ve korkanlar için. Kendini tekli deri koltuğa attı ve okumaya başladı. Kitaptaki yavan yazı sinir bozucu ve iç bayıltıcıydı. Gerçek geri zekalılar için yazılmış diye düşündü. Ama kitap bilgi doluydu ve Ricky biraz daha zeki olsaydı çocuksu bir kelime olan formasyonun onun gibi insanlar için tasarlanmış olduğunu anlardı. Çünkü 11 yaşındaki sıradan bir çocuk bile sayfada yazılı olan her şeyi biliyordu. Kitabı bir saat boyunca okuduktan sonra bilgisayarın olduğu sıraya doğru gitti. Yaz sonunda hafta içi erken bir saatti ve kütüphane neredeyse boştu. Tüm alan ona aitti. Makinelerden birini açtı ve yaklaştı. Duvarda daha önce görmüş olduğu kullanım talimatları listesi asılıydı. Diğer bölümleri atlayıp internete nasıl bağlanıldığını açıklayan talimatların olduğu bölüme geldi. Yazılı talimatları uyguladı ve önündeki ekran birden canlanıverdi. Tuşlara basıp talimatları uygulamaya devam etti ve birkaç saniye içinde sanal dünyaya tam anlamıyla bir giriş yaptı. Rehberde yazdığı gibi arama motorunu açtı ve şu sözcük grubunu yazdı. Sahte kimlik. Bir saniye tamamlanmadan bilgisayar bu kategoride 100.000'den fazla giriş olduğunu yazdı ve Ricky en başından okumaya başladı. Günün sonunda Ricky yeni kimlik oluşturma işinin hızla artmakta olan bir iş olduğunu öğrenmişti. Dünyanın her yerinde ona hemen hemen her tür sahte belgeyi yenilik adı altında sağlayacak olan onlarca şirket vardı. Kaliforniya ehliyeti satmayı teklif eden Fransız şirketinde net bir şekilde bir suç olduğunu düşündü. Ama bu kadar netken yasalara da aykırı değildi. Yerler ve belgelerle ilgili bir liste yaptı, uydurmaca bir portföy oluşturdu. Neye ihtiyacı olduğunu biliyordu ama bunları elde etmek biraz güçtü. Sahte kimlik arayan insanların zaten sahte bir kişi olmuş olduklarını çabuk anladı. O olamamıştı. Hala cebinde parası ve harcayabileceği yerler vardı. Ama bu yerlerin hepsinin sanal dünyada olması bir sorundu. Sahip olduğu nakit para bir işe yaramazdı. Hepsi kredi kartları numarası istiyordu ama onun kredi kartı yoktu. Elektronik posta adresi istiyorlardı, onun elektronik posta adresi de yoktu. Malzemeleri teslim edecekleri bir ev adresi de istiyorlardı, onun ev adresi de yoktu. Ricky bilgisayarda farklı bir şey arattı ve kimlik bilgileri hırsızlıkları hakkında okumaya başladı. Bunun Amerika'da artan bir suç sektörü olduğunu keşfetti. Dehşet hikayeleri birbirinin ardına okundu. Bir sabah uyandıklarında hayatlarının vicdansız birinin, onların adına borç yapmasından ötürü mahvolmuş olan insanların hikayeleri. Ricky'nin kendi banka ve komisyonculuk hesaplarının nasıl boşaltıldığını hatırlamak zor olmadı. Rumpelstiltskin'in bunu gayet kolay bir yöntemle sadece Ricky'ye ait birkaç numarayı elde ederek yaptığını tahmin ediyordu. Bu aradığında eski vergi iadelerinin pek yerinde olmadığını açıklıyordu. Sanal dünyada başka biri olmak pek zor değildi. Kim olursa olsun gelen kredi kartı başvuru ve işlemlerini içeren mektupları bir daha asla çöpe öylesine atmayacaktı. Ricky bilgisayardan uzaklaştı ve kütüphaneden çıktı. Güneş tepedeydi ve havada hala yaz sıcağı hakimdi. Kendisini önünde küçük ve çocuk oyuncakları saçılmış olan iki katlı ahşap evlerin olduğu yerleşim alanında bulana kadar amaçsızca yürümeye devam etmişti. Görünmeyen arka bahçelerin birinden gelen genç bir ses duyabiliyordu. Cinsi olmayan bir köpek yatmakta olduğu çimlerin üzerinden kafasını kaldırıp baktı. Bir iple tasmasından kalın bir meşe ağacı gövdesine bağlanmıştı. Köpek Ricky'yi görünce kuyruğunu hızla sallamaya başladı. Sanki Ricky gelip kulaklarını kaşıması için davet ediyor gibiydi. Ricky etrafına bakındı, sokak boyunca ağaçlar dizilmişti. Ve ağaçların yapraklı dalları kaldırıma gölgelerini vurarak karanlık alanlar oluşturuyordu. Hafif bir meltem yeşilliklerden dalgalanarak geçti. Durmadan önce kaldırımdaki karanlık çizgilerin ve beneklerin yerlerini ve şekillerini değiştirdi. Birkaç adım daha ilerledi ve bir evin penceresinde elle yazılmış bir ilan gördü. Kiralık oda. Buradan bilgi alabilirsiniz. Ricky ilerlemeye başladı. İşte ihtiyacım olan şey bu, dedi kendi kendine. Sonra aniden durdu. Benim bir adım yok. Geçmişim de yok. Referanslarım yok. Evin yerini aklına kazıdı ve yürümeye devam ederken düşündü. Birisi olmam gerek. İzi sürülmeyecek biri. Yalnız ama gerçek biri. Ölü bir insan hayata dönebilir ama bu bir soru ortaya atar. Kumaşta deşifre edilebilecek küçük bir delik. Hayal gücünden sahte bir kişi hemen yaratılabilir. Ama bu da soru işaretleri oluşturur. Ricky'nin sorunu suçlularınkinden, nafaka ödemekten kaçınan adamlarınkinden, takip edilmekten korkan eski çete üyelerininkinden ve dayakçı kocalarından kaçan kadınlarınkinden çok daha farklıydı. Hem ölmüş hem de hayatta olan birisi olması gerekiyordu. Ricky bu çelişkiyi düşündü ve güldü, kafasını geriye doğru yaslayıp yüzünü parlak güneşe verdi. Ne yapacağını kesinlikle biliyordu. Ricky'nin askeri malzeme satan bir mağaza bulması uzun sürmedi. Mağaza otobüs hattı üzerindeki vasat bir alışveriş merkezindeydi. Alışveriş merkezinin önündeki yollar çakıl kaplıydı. Alçak kare şeklinde binalar vardı. Boyası solmuş ve kabarmıştı. Tam olarak eski ve harabe değildi. Ama park alanının asfaltındaki çatlaklar ve temizlenmemiş çöp kutularıyla ihmal edilmiş olduğunu gösteren bir yerdi. Askeri malzeme dükkanı bembeyaz boyanmıştı ve öğle güneşinde parlıyordu. İçerisi bir depodan farksızdı. Bir duvarında tost makineleri ve ızgaralar gibi küçük ev aletleri vardı. Mağazanın ortasında ise askılarda sallanan bağışlanmış kıyafetler vardı. Birkaç genç askılardaki kıyafetleri inceliyordu. Eskimiş bol pantolonlar ve benzer özellikte başka kıyafetler arıyorlardı. Ricky arkalarına yanaşmış aynı kıyafetlere bakıyordu. İlk bakışta kimsenin askeri bir mağazaya kahverengi ve siyah rengin dışında kıyafet bağışlamadığını düşündü. Bu hayal gücüne uyuyordu. Aradıklarını çok çabuk buldu. Ayak bileklerine kadar uzayan yırtık pırtık yün bir palto, eski püskü bir kazak ve kendisine iki beden büyük olan bir pantolon. Her şey ucuzdu ama satılanların en ucuzunu seçti. Ayrıca en hasar görmüşlerini ve New England saran sıcak havaya en uygunsuz olanları seçti. Kasada kalın bir gözlük takan ve mağazadaki bağışlanmış olan kahverengi ve siyah kıyafetler arasında sırıtan kırmızı bir tişört giyen yaşlı bir gönüllü çalışıyordu. Adam paltoyu burnuna getirip kokladı. "Bunu istediğinden emin misin arkadaşım?" "Evet, bu şey," diye cevapladı Ricky. "Çok kötü bir yerde saklanmış gibi kokuyor," diye devam etti adam. "Bazen çöplüğe atılması gereken şeyler getiriyorlar. Çok daha iyi şeyler var. Biraz daha bakınsana. Bu aldığın berbat kokuyor ve askıya asmadan önce önündeki yırtıkların dikilmesi gerekirdi." Ricky kafasını salladı. "Bu tam ihtiyacım olan şey," dedi. Adam omuz silkti, gözlüğünü düzeltip fiyat etiketine baktı. Bunun için belirlenmiş olan 10 doları istemiyorum senden. 3 dolara ne dersin? Bu çok daha uygun olur, tamam mı? Çok iyisin, dedi Ricky. Ya bu çöpü neden istiyorsun ki, diye sordu adam kaba bir meraklılıkla. Bir tiyatro oyunu için, diye yalan söyledi Ricky. Yaşlı adam başını salladı. Umarım oyunun yıldızı için değildir. Çünkü bu paltoyu bir kere koklarlarsa sahne kıyafetlerinden sorumlu olan kişiyi atarlar. Adam yapmış olduğu espriye hırlayarak güldü, kesik kesik nefes alıyordu. Eğlenmişti ve eğlenmekten çok yorgun düşmüş gibiydi. Ricky yalancıktan gülerek adama eşlik etti. Oyunun rejisörü gidip eski püskü bir şey almamı söylemişti. Sanırım onu vuracak. Ve ben sadece ayak işlerine bakıyorum. Küçük tiyatro topluluğu, anlarsın ya, pek paraları yok. Torba ister misin? Ricky başını salladı ve satın aldıklarını kolunun altına koyarak mağazadan çıktı. Bir otobüsün alışveriş merkezinin köşesindeki durağa yaklaştığını gördü ve yakalamak için acele etti. Acele ettiği için her yerinden ter boşalmıştı. Kendini arka koltuğa attıktan sonra poşetin içine uzanıp almış olduğu kazakla alnındaki ve kolunun altındaki teri sildi. Aynı akşam moteline varmadan önce satın aldığı kıyafetleri küçük bir parka götürüp ağaçların dibindeki kum ve pislikle iyice ovaladı. Sabahleyin yeni satın aldığı eski ürünleri kahverengi poşetine geri koydu. Kalan diğer kıyafetlerini, Rumpelstiltskin'le ilgili belgeleri, gazeteleri ve diğer eşyalarını sırt çantasına tıktı. Moteldeki görevliye hesabını kapattı. Adama birkaç gün sonra muhtemelen döneceğini söylemesi adamın yoğun bir şekilde odaklanmış olduğu gazetenin spor sayfasından başını kaldırıp bakmasını sağlamadı. Öğlene doğru Ricky'nin de artık bildiği gibi Boston'a giden bir servis vardı. Her zamanki gibi arka koltuklardan birine sindi. Yalnızlığını ve gizliliğini her adımla korumak için yolcularla göz temasından kaçınıyordu. Boston'da en son inenin kendisi olduğundan emin oldu. Kaldırımın üzerinde asılı kalmış gibi görünen egzoz ve sıcağı içine çekince öksürdü. Otobüs terminalin içinde klimalar vardı. Ancak havası yine de tuhaf bir şekilde kirli gibi geliyordu. Muşamba zemine tutturulmuş ve her tarafı otobüslerin gelmesine ve kalkmasını bekleyen sıkılmış insanlar tarafından yazılar yazılmış, çizilmiş ve hırpalanmış olan sarı ve turuncu renkte sıralı koltuklar vardı. Havayı ağır bir kızartma kokusu sinmişti. Terminalin bir tarafında çörekçinin hemen yanında hamburger büfesi vardı. Bir gazete bayisi günlük gazeteler, dergiler ve popüler ama gerçek olmayan pornografik içerikli malzemeler satıyordu. Ricky otobüs istasyonunda US News and World Report of Hustler'ı aynı anda satın alacak kaç kişinin olabileceğini düşündü. Ricky erkekler tuvaletinin karşısındaki bulabildiği en yakın yere oturdu. Girip çıkanların azaldığı bir an için bekliyordu. 20 dakika sonra özellikle mavi gömleği ter içinde kalan bir polis memurunun çıkıp devriye arkadaşına eğlenerek az önce yemiş ve hazmetmiş olduğu sosisli sandviçin kötü etkilerinden bahsettikten sonra tuvaletin boşaldığından emin oldu. İki polis memuru uzaklaşırken Ricky içeri daldı. Polislerin siyah kalın ayakkabıları istasyonun kirli yerlerinde tak tuk ses çıkarıyordu. Ricky hızlıca hareket ederek kendini tuvaletlerden birine kapattı. Düzgün kıyafetlerini çıkarıp askeri mağazadan almış olduğu kıyafetleri giydi. Paltosunu giyerken burnuna gelen ağır kokuyu alınca burnunu buruşturdu. Kıyafetlerini ve 20'likler halindeki 100 dolar hariç sahip olduğu her şeyi sırt çantasına tıktı. 20'likleri paltonun yırtığından kumaşın alt kısımlarına doğru itti. Para tam anlamıyla güvende olmasa bile en azından sağlama almaya çalışmıştı.